Ayrım 10, sayfa 99. Ama 364. gece olunca demiş ki, bize karga ya da başka bir alıcı kuş bağırmasına benzer yapmacık bir sesle yanıt verdi. Sonra birdenbire ayağa kalktı, belinden aşağısı bölünerek bedeninin sadece üst yanı bize saldırırken alt yarısı başka yöne atıldı. Ve aynı anda ormanın her yanından kaynağa koşup bir irkilme hareketiyle ikiye ayrılıp sadece üst yanıyla bize saldıran buna benzer başka adamlar belirdi. Ve onlara en yakın bulunan üç memlumun üzerine atıldılar, onları canlı canlı yutmaya koyuldular. Bunu görünce ben ve öteki üç memluk korkunun sınırında kayığımıza atıldık ve suda boğulmayı bu canavarlar tarafından yutulmaya bin kez yel tutarak çabucak kıyıdan uzaklaşıp kendimizi akıntıya bıraktık. O sırada kıyıda bize ulaşmaya çalışarak gövdeleri üç bahtsız memlumu yutarken artık yetişme imkanı olmamasına karşın tüm bacak ve baldırların kudurmuş bir koşuyla kayığımıza ulaşma çabaları bizi dehşete düşürüyordu. Bu bellerinden kesik gövdelerin vahşi iştahlarına çok şaşırdık ve bahtsız yoldaşlarımızın talihine üzülerek böyle bir şeyin nasıl olabileceğini düşündük. Ertesi gün olduğunda akıntı bizi büyük bahçeler, meyve ağaçları ve büyüleyici çiçeklerle kaplı bir kara parçasına sürüklemişti. Ama kayığımız kıyıya bağlandığı sırada ben bu kez karaya çıkmak istemedim ve üç memluğumu gidip yöreyi incelemekle görevlendirdim. Böylece ilkin onlar karaya çıktı ve yarım gün kadar ortadan yok olduktan sonra dönüp bana sağa sola giderek kuşkulu bir şey görmeksizin büyük bir mesafede dolaştıklarını, odaları sırf billurdan ve orta yerinde harika bir gölle donanmış şahane bir bahçesi bulunan beyaz mermerden bir saray gördüklerini, sarayda ve içinde elmas ve yakutla zenginleştirilmiş altın bir tahtın yöresinde fil dişi iskemlelerin bulunduğu geniş bir salonun olduğunu ama ortalıkta ne sarayda ne de bahçede kimselerin bulunmadığını anlattılar. Bu güven verici haberi alınca kayıktan çıkarak onlarla birlikte sarayın yolunu tuttum. İlkin bahçedeki ağaçların lezzetli meyvelerini yiyerek açlığımızı bastırdık, sonra dinlenmek için saraya girdik. Ben altın tahta oturdum, memluklarım da fil dişi iskemlelere. Ve bu manzarayı görünce şah babamı, anamı yitirdiğim tahtı hatırladım ve ağlamaya koyuldum. Memluklarım da duygulanarak ağladılar. Bu hüzün verici anılara gömülmüş bulunduğumuz sırada denizin uğultusuna benzer büyük bir gürültü duyduk ve birdenbire içinde bulunduğum salona vezirler, emirler, mabeyinciler ve ünlü kişilerden oluşan ama hepsi maymun soyundan bir alayın girdiğini gördük. İçlerinde iri maymunlardan da küçük maymunlardan da vardı. Bu kez artık sonumuzun geldiğine inandık. Ama en iri cinsten olan maymunların büyük veziri çok belirgin saygı alametleriyle gelip benim önümde eğildi ve bana insan diliyle kendisinin ve tüm halkın beni kral ve üç memlu da ordularının komutanları olarak tanıdıklarını söyledi. Daha sonra yemek için kızartılmış karacalar getirdiler. Sonra beni yakın ülkede oturan eski düşmanları Gülyebanilerle girişeceğimiz savaştan önce uyruğum olan maymun ordusunun resmi geçitlerini izlemeye çağırdılar. Bunun üzerine ben oldukça yorgun, yanımda üç memluğu alıkoyarak büyük veziri ve ötekileri uzaklaştırdım. Yeni durumumuz hakkında bir saat süreyle görüştükten sonra mümkün olan en kısa zamanda bu saraydan ve bu kentten kaçmayı kararlaştırdık ve kayığımıza doğru yöneldik ama nehre ulaşınca onun yok olduğunu fark ettik ve saraya dönmek zorunda kalarak sabaha kadar uyuduk. Uyandığımızda yeni uyruklarımın veziri gelip beni selamlayarak Gülyebanilerle savaşmak için her şeyin hazır olduğunu söyledi. Ve aynı zamanda öteki vezirler sarayın kapısına bize ait görevi yapacak olan ve çelik zincirlerle gemlenmiş dört iri köpek getirdiler. Ben ve memlükler bu köpeklere binmek zorunda kaldık. Biz önde onları sürerken korkunç uğultular ve bağırtılar koparan, büyük vezirimin yönettiği sayısız maymun uyruklarımın oluşturduğu tüm ordu bizi izliyordu. Bir gün bir gecelik yürüyüş sırasında ortaya çıkmaları gecikmeyen Gülyebanilerin inlerinin bulunduğu yüksek kara bir dağın karşısına ulaştık. Hepsi her biri diğeri kadar korkunç olmakla birlikte çeşitli görünümlerdeydiler. Bazılarının bir deve gövdesi üzerinde öküz kafaları vardı, bazıları sırtlana benzerken bazıları da bir karşılaştırma sağlamak için kıyaslanabilecek bütün herhangi bir şeye benzemeksizin tanımlanmaz kertede korkunç bir görünüm arz ediyorlardı. Gulyabaniler bizi görünce dağdan aşağı indiler ve belli bir mesafede durarak başımıza taşlar yağdırarak bizi tedirgin etmeye başladılar. Uyruklarım da aynı tarzda onlara yanıt verdiler ve savaş birdenbire müthiş bir hal aldı. Ben ve memlüklerim yaylarımızı kuşanarak gulyabaniler üzerine büyük miktarda ok yağdırarak epeycesini öldürdük. Bu görünüm uyruklarımın neşelenmesine neden oldu. Sonunda da zaferi kazandık ve kaçan gulyabanileri izlemeye koyulduk. Bunun üzerine ben ve memlüklerim maymun uyruklarımızdan kaçmak için savaşın kargaşasından yararlanarak köpeklerimize binip kimse görmeden karşı yakaya geçmeye karar verdik. Uzun bir koşudan sonra bineklerimizi soluklandırmak için durduk ve karşımızda yazıt biçiminde düzenlenmiş bir kaya gördük. İbrani dilinde yazılmış içeriği şöyleydi. Ey sen, maymunların kral yapmaları için bahtın seni bu bölgeye attığı esir. Kaçarak krallıktan vazgeçmek istiyorsan, kurtuluşun için önünde iki yol açılacak, bu yollardan biri sağında bulunuyor. Seni dünyayı kucaklayan okyanusun kenarına götürecek olan bu yol en kısasıdır. Ama canavarlar ve kötü niyetli ecinilerle dolu vahşi çöllerden geçer. Solundaki öteki yol 4 aylık bir yolculuğu gerektirir uzunluktadır ve Karıncalar Vadisi denen bir vadiden geçer. Bu yolu tutar ve karıncalardan kurtulursan sonunda eteğinde Yahudiler kentinin bulunduğu bir ateş dağına ulaşırsın. Ben Davut'un oğlu Süleyman bu yazıtı senin kurtuluşun için düzenledim. Bu yazıtı okuyunca şaşkınlığın sınırına ulaştık ve çabucak bizi Karıncalar Vadisi'nden geçerek Yahudiler kentine ulaştıracak soldaki yolu tuttuk. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 365. gece olunca demiş ki, bizi çabucak Karıncalar Vadisi'ni geçerek Yahudiler kentine ulaştıracak soldaki yolu tuttuk. Ama henüz bir günlük yol almışken ayaklarımızın altında toprağın sarsıldığını duyduk ve hemen ardımızda tüm hızıyla başlarında büyük vezir olduğu halde uyruğun maymunların bize doğru geldiklerini gördük. Bize ulaştıklarında bizi bulduklarından ötürü sevinç çığlıkları atarak her yandan sardılar ve büyük vezir sağlığımız için iyi temennilerde bulunarak hepsinin duygusuna tercümanlık eden bir nutuk çekti. Bu rastlaşma bizi büyük bir düş kırıklığına uğrattı ama duygularımızı göstermemeye çalışarak uyruklarımla birlikte saray yolunu tuttuğumuz sırada geçmekte olduğumuz vadiden çıkarken tam o anda her biri bir köpek iriliğindeki karıncalardan oluşan bir orduya rastladık. Ve göz açıp kapasıya kadar çabuk geçen bir zamanda uyruklarımla canavar karıncalar arasında bir savaş başladı. Karıncalar maymunları pençelerine geçirdiler ve bir vuruşta onları ikiye ayırdılar. Maymunlar da her bir karıncanın üzerine onar onar atılarak onları öldürdüler. Bize gelince köpeklerimizin üzerinde kaçmak için savaşı fırsat bildik ama ne yazık ki kaçma olanağını yalnızca ben buldum. Çünkü 3 memnun karıncalar tarafından yakalanmış ve o görünmedik pençelerle 2 parçaya bölünmüşlerdi. Ve ben son yoldaşlarımın da yok olmalarına üzülerek kendimi kurtardım ve binitimi terk ederek yüzerek geçtiğim bir ırmağa ulaştım. Sağ salim karşı yakaya geçerek giysilerimi kurutmaya başladım. Ve sonra karıncalar ve uyruklarım maymunlarla arama nehri soktuğumdan artık izlenmediğime emin olarak sabaha kadar uykuya daldım. Uyandığımda bitki ve kökler yiyerek günlerce süren bir yolculuğa koyuldum. Sonunda eteğinde bana yapılan tanımlamaya tümüyle uyan Yahudiler kenti denilen büyük bir kentin bulunduğu sözü edilen dağa ulaştım. Ama yazıtta sözü edilmeyen sonradan farkına vardığım bir ayrıntı beni bu kentte çok şaşırttı. Gerçekten o tuhaf gün kente girerken ayağım ıslanmadan geçtiğim bir ırmağın yatağı haftanın geri kalan kısmında suyla dolmuştu. Böylece öğrenmiş oldum ki ırmak her gün suyla doluyken Yahudilerin dinsel tatil günü olan cumartesi günleri akmıyordu. Kente ilk girdiğim o gün sokaklarda hiç kimseyi görmedim. O vakit yolumun üzerindeki ilk kapıya yöneldim ve kapıyı açtım, içeri girdim. Kendimi daire şeklinde oturmuş pek çok saygın görünüşlü kişinin yer aldığı bir salonda buldum. Onların yüzlerinin anlatımından yüreklenerek saygıyla yanlarına yaklaştım ve selamlaşmalardan sonra onlara "Ben Kabil hükümdarı Benişşalan kabilesinin başkanı Taygomus'un oğlu Canşah'ım. Sizden efendilerim bana kendi ülkemden ne kadar uzaklıkta bulunduğumu ve oraya ulaşmak için hangi yolu tutmam gerektiğini söylemenizi rica ediyorum" dedim. Orada oturanların hepsi yanıt vermeksizin bana baktılar ve içlerinden şeyhleri olduğu anlaşılan kişi bana ağzından söz çıkmaksızın sadece işaretlerle "Ye ve iç ama konuşma" dedi. Ve bana başka yerlerde hiç görmediğim kokusundan anladığıma göre zeytinyağında pişirilmiş harika yemeklerle dolu bir tepsi gösterdi. Ben de yedim, içtim ve sessizliği sürdürdüm. Yemeğimi bitirince Yahudilerin şeyhi yanıma yaklaştı ve yine işaretle bana "Kimsin, nereden geliyorsun, nereye gidiyorsun?" diye sordu. Ben de ona yine işaretle yanıt verip veremeyeceğimi sordum. Olumlu bir işaret ve bunu izleyen "Ancak üç sözcük sarf et" anlamına gelen bir diğer işaret alınca "Kabil kervanının vakti" diye sordum. Bana "Bilmiyorum" anlamında hiçbir sözcük sarf etmeden işaretle yanıt verdi ve bana yemeğimi bitirmiş olduğuma göre çıkmamı işaret etti. Bunun üzerine onu ve orada bulunanları selamladım. Bu garip davranışa son derece şaşarak dışarı çıktım. Sokağa ulaşınca bana bilgi verebilecek birilerini aramaya koyuldum. Sonunda yüksek sesle 1000 altın dinar kazanmak ve eşsiz güzellikteki bir esireye sahip olmak isteyen kim varsa bir saatlik bir iş görmek üzere beni izlesin diye haykıran bir tellal işittim. Ben her şeyden yoksun olduğum için tellala yaklaştım ve ona "İşi aynı zamanda 1000 dinarı ve genç esireyi kabul ediyorum" dedim. Bunu duyunca beni elimden tuttu ve büyük bir zenginlikle donanmış bir eve götürdü. Burada abanoz bir iskemlede oturmakta olan yaşlı bir Yahudinin önünde eğilen tellal beni kendisine tanıtarak işte sonunda 3 aydır haykırarak açıkladığım işi tek kabul eden kişi olan genç bir yabancı karşınızda dedi. Bu sözleri işitince evin sahibi yaşlı Yahudi beni yanına oturttu, bana iyi dileklerde bulundu. Cömertlikle yiyip içmemi sağladı, yemek bitince sahte olmayan 1000 altın dinar içeren bir kese verdi ve aynı zamanda hizmetçilerine ipek bir giysiyle donatılmam, sonra da henüz ne olduğunu bilmediğim bir tasarıyı gerçekleştirmem karşılığında bana vaat ettiği genç esirenin yanına götürülmem için buyruk verdi. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 366. gece olunca demiş ki, "Henüz ne olduğunu bilmediğim bir tasarıyı gerçekleştirmem karşılığında bana vaat ettiği genç esirenin yanına götürülmem için buyruk verdi." Bunun üzerine köleler söz konusu ipek giysiye büründükten sonra yaşlı Yahudinin güvence verdiğine göre bakire olması gereken genç kızın yanına götürdüler. Ben de geceyi baş başa geçirmek üzere yanına götürüldüğüm genç kızı çok güzel buldum ve onunla yatarak bu duygunun gerçekten yerinde olduğunu gördüm. Onunla birlikte yiyip içerek ve yapılacak şeyi yaparak 3 gün 3 gece geçirdim. 4. günün sabahında yaşlı adam beni çağırdı ve bana "Şimdi uğrunda sana peşin olarak ücret ödediğim işi yapmaya hazır mısın?" dedi. Ben de neyin söz konusu olduğunu bilmediğim halde görevi yerine getirmeye hazır olduğumu açıkladım. Bunun üzerine yaşlı Yahudi kölelerine 2 katır hazırlayıp getirmelerini buyurdu. Köleler de 2 katırı koşumlandırıp getirdiler. Birine bindi, ötekine de beni bindirdi ve kendisini izlememi söyledi. Tırıs bir gidişle yol aldık ve öğle saatine doğru tepesine ulaşmak için üzerinde hiçbir kimsenin ya da binek hayvanının çıkabileceği herhangi bir keçi yolunun bulunmadığı yüksek bir dağın eteğine ulaştık. Bunun üzerine yere atladık ve yaşlı Yahudi bana bir bıçak vererek "Bunu katırın karnına daldır. Şimdi işe girişme zamanıdır" dedi. Ben de ona uyup bıçağı katırın karnına daldırarak onu hemen öldürdüm. Sonra yine Yahudinin buyruğuyla hayvanın derisini yüzdüm ve temizledim. O zaman bana, şimdi yere bu derinin üzerine uzanman gerek. Böylece seni sararak bir torbaya sokulmuş gibi dikerim dedi. Ben de önerisine boyun eğdim ve derinin üstüne uzandım. Yaşlı adam da dikkatle deriyi üzerime dikti. Bunu izleyerek bana, sözlerimi iyi dinle. Biraz sonra iri bir kuş gelecek ve senin üzerine çökecek ve de seni bu dik dağın tepesindeki yuvasına götürecek. Kendini göklerde hissettiğin zaman kıpırdamamaya özen göster çünkü kuş seni bırakabilir. Sen de düşüp kayalarda parçalanabilirsin ama seni dağın üzerine götürürse sana verdiğim bıçakla deriyi kes. Kuş ürkecek ve seni bırakacaktır. O zaman bu dağın zirvesini örten değerli taşları toplayıp bana atacaksın. Bu iş bitince inip yanıma gelirsin. Yaşlı Yahudi konuşmasını ancak bitirmişti ki havaya kaldırıldığımı ve birkaç dakika sonra yeniden yere indirildiğimi hissettim. O zaman bıçağımla torbayı yardım ve başımı dışarı çıkardım. Bu görünümüm korkunç kuşu ürküttü ve kanat açıp uçtu. Ben de hemen toprağı kaplayan yakutları, zümrütleri ve diğer değerli taşları toplamaya koyuldum ve bunları yaşlı Yahudi'ye attım. Ama dağdan inmek istediğimde ayağımı basacak hiçbir keçi yolunun bulunmadığını fark ettim. Ve Yahudi'nin bir kez taşları topladıktan sonra katırına bindiğini ve hızla uzaklaştığını gördüm. Bunun üzerine mutsuzluğun sınırında bahtımın kötülüğünü düşünerek ağlamaya başladım ve hangi yana yönelmemin daha doğru olacağını araştırmaya karar verdim. Dikine önüme doğru rastgele yürümeyi yeğleyerek böylece 2 ay yürüdüm ve dağ zincirinin sonuna gelince içinde derelerin, ağaçların ve çiçeklerin kuş cıvıltıları arasında Tanrı'ya şükranlarını sunduğu bir vadinin giriş yerine ulaşmış oldum. Orada göklere yükselen büyük bir saray görerek ona doğru yöneldim. Kapısına gelince giriş yerindeki bir sırada yüzü ışıkla halelenmiş yaşlı bir kişinin oturmakta olduğunu gördüm. Elinde yakuttan bir asa tutuyor, başında da elmas bir taç bulunuyordu. Ona selam verdim. Selamımı iyi yüreklilikle yanıtladı ve bana "Gel yanıma otur oğlum." dedi. Ve yanına oturunca bana, "Nereden geldin de Ademoğlunun hiç ayak basmadığı bu yerlere ulaştın ve de nereye gitmek istiyorsun?" diye sordu. Ben yanıt olarak hıçkırıklar kopardım ve gözyaşlarımla boğulmaktan kentimi kurtaramadım. Bunu gören yaşlı kişi bana, "Böyle ağlamayı bırak çocuğum, çünkü yüreğimi parçalıyorsun. Cesareti elden bırakma ve yiyip içerek güçlenmekle işe başla." dedi. Ve beni büyük bir salona sokarak yiyecek içecek getirdi ve beni daha iyi bir durumda görünce bana öykümü anlatmamı rica etti. Ben de isteğini yerine getirdim. Sıram gelince de kendisinden kim olduğunu ve bu sarayın kime ait bulunduğunu sordum. Bana, "Bil ki oğlum, bu saray çok önceleri beni kuşları gözetmek üzere vekil adayan Efendimiz Süleyman tarafından inşa ettirilmiştir. Her yıl yeryüzünün bütün kuşları buraya gelip bana saygı sunarlar. Eğer ülkene dönmek istiyorsan buyruklarımı almak üzere ilk kez geldiklerinde seni onlara öneririm. Onlar da seni ülkene götürürler. Ama onların gelişine kadar vakit geçirmek için bu geniş sarayda her yanı dolaşabilirsin. Sana vereceğim tüm bu anahtarlar içindeki altın anahtarlarla açılan biri dışında bütün odalara girebilirsin." diye yanıt verdi. Ve kuşların sorumlusu yaşlı adam anahtarları verip beni davranışlarımda özgür bıraktı. İlkin sarayın büyük avlusuna bakan odaları ziyaret etmekle işe başladım. Sonra kuşlara kafes olarak hizmet etmek üzere döşenmiş odalara girdim ve böylece altın anahtarla açılan odanın kapısı önüne geldim. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş.